Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bilhassa tek parti yönetiminden çok partili hayata geçiş süreci içerisinde önemli bir kilometre taşı olan 1946 seçimlerini, bu seçimleri müteakiben hem CHP hem Demokrat Parti içerisindeki reformları, bunların rejime yansımasını ve nihayet bu 4 yıl içerisindeki reformlarla 14 Mayıs 1950'de serbest, adil bir seçimin, gizli tasnif, açık oy marifetiyle yapılan bir seçimin gerçekleşmesiyle beraber Türkiye Demokrat Parti'nin iktidarıyla tanıştı. İktidarın barışçı bir şekilde el değiştirmiş olması Türkiye'nin büyük bir başarısı olarak tarihe geçti. Bunu müteakiben 10 yıllık Demokrat Parti'nin kalkınma ve reform yıllarını gördük. 27 Mayıs 1960'taki darbe ile beraber Demokrat Parti'nin bilhassa bürokratik hakimiyete karşı geliştirdiği demokratik tutumun meydana getirdiği reaksiyonun etkilerini görmeye başladık. 27 Mayıs bu reaksiyonun bir sonucudur. 27 Mayıs darbesiyle bu reaksiyon bu sefer bir anayasa mühendisiyle bir yandan 27 Mayıs'ın anayasası 1961 anayasasına nakşedilerek vesayetçi bir siyasi sistem başlarında da bir asker olacağı varsayılan Cumhurbaşkanı olmak kaydıyla. Diğer yandan 27 Mayıs darbesiyle beraber başlayan cuntacılık ordunun içerisinde ciddi bir yer tutuyor. Nitekim 27 Mayıs'tan sonra Talat Aydemir darbelerini biliyoruz ama Talat Aydemir darbelerini aşan büyük cuntalar var. 60'lı yıllar bu cuntalarla mücadele şeklinde gerçekleşiyor. Cuntalar hala hakim. Bir tür darbe havası var. 61 yılında yapılan seçimlerden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü başbakan olarak atanıyor. Onun etrafında bir koalisyon oluşuyor. O 65 yılına kadar böyle devam etmekle beraber 65 yılında seçimlerde açıkça %53 nispetinde oy alan Adalet Partisi tek başına iktidara geliyor. 69'da yine Adalet Partisi'nin tek başına iktidarını görüyoruz. 69 yılındaki tek başına iktidara rağmen cuntacılık bu arada bir takım siyasi gruplarla, aydınlarla, öğrenci gruplarıyla, ordu içerisindeki öğrenci, askeri öğrencilere kadar inen yapılanmalarıyla başka bir nitelik kazanıyor. Birbirinden farklı junta grupları var. Bu gruplardan birisi en büyüğü 9 Mart'ta bir darbe yapmayı planlıyor. Bu darbe planını kendisi de bir hoca olan Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Mahir Kaynak bu juntanın içine sızarak kayda geçiriyor, kasetlere kaydediyor ve bunu Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden orduya, işte Cumhurbaşkanı'na ulaştırıyor. Böylece bu darbenin önüne geçmek için 12 Mart'ta ordu üst yönetimi ayrı bir darbe yapıyor. 12 Mart darbesi gerçekleşiyor 1971. Bakınız şimdi 12 Mart darbesinden bir yıl sonraya gidelim. Türkiye'nin içine girdiği alet rüyeyi, iklimi biraz görelim. 1 Mart'tan itibaren haberlere bakalım. 12 Mart etkisi altında gelişen bir yıl. Mart'ta CHP sık yönetim savcılarını eleştiriyor. Mahalli seçimleri erteleyen tasarı mecliste kabul ediliyor. 3 Mart'ta Türkiye Birlik Partisi hakkında soruşturma açılıyor. 5 Mart'ta Marmara gemisi Haliç'te yanarak batıyor. Daha sonra bunun bir siyasi şiddet içeren bir eylem olduğu anlaşılacaktır. 6 Mart'ta Adalet Komisyonu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını onaylıyor. 7 Mart'ta ODTÜ rektörü Şefik Erensu istifa ediyor. Geçen sene de aslında ODTÜ rektörü yine istifa etmişti. Erdal İnönü. İsmet İnönü'nün oğlu rektördü ve istifa etmişti. 8 Mart'ta İrfan Solmazer ve 8 arkadaşının idamı isteniyor. İrfan Solmazer ve arkadaşları 9 Mart Cuntası'nın önemli isimleri. 9 Mart'ta Profesör Doktor Mümtaz Soysal tahliye ediliyor. 10 Mart'ta meclis Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarını onaylıyor. 11 Mart'ta anarşistlere yardım ettikleri ileri sürülen 57 subayla 11 as subay ordudan atılıyor. 12 Mart'ta Barış Gazetesi süresiz kapatılıyor. 15 Mart'ta cezaevinden kaçan Ziya Yılmaz'a yine terör gruplarıyla ilişkili idam cezası isteniyor. 16 Mart'ta Gezmiş ve arkadaşlarının idamı Senato tarafından onaylanıyor. Aynı gün Günaydın Gazetesi'nin Ankara'da satışı yasaklanıyor. 17 Mart'ta CHP'nin içindeki anlaşmazlık içerisinde İnönü ile Ecevit barışıyor. 12 Mart'tan itibaren bu anlaşmazlık artık su yüzüne çıkıyor ve CHP'nin içerisinde bir iktidar mücadelesi var. 18 Mart'ta Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı, Başbakan Erim'in idam cezalarının infazını geciktirme isteğini kabul ediyor. Aynı gün Başbakan Nihat Erim ABD'ye gidiyor. 19 Mart'ta Demokratik Parti Başbakan Nihat Erim'in infazlar konusundaki tutumunu dolayısıyla Başbakan Nihat Erim'i eleştiriyor. 20 Mart'ta Başbakan Nihat Erim New York Times'a verdiği demeçte Kıbrıs sorunu NATO için tehlikeli diyor. 21 Mart'ta Başbakan Nihat Erim Amerikan Başkanı ile görüşüyor. Aynı gün idamlar hakkındaki tahsiye karar ikinci kez reddediliyor. 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı Sunay idamları onaylıyor. Başbakan'a Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayileşme için yardım sözü veriliyor. 24 Mart'ta Başbakan Nihat Erim yurda dönüyor. 25 Mart'ta CHP idam kararlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Aynı gün sık yönetim 11 ilde 2 ay daha uzatılıyor. İdamlar konusunda tereddüte düşen infaz savcılığı dosyayı Ankara Sık Yönetim Komutanlığı'na devrediyor. 26 Mart'ta Başbakan Nihat Erim Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmasını teklif ediyor. Bu arada 27 Mart'ta hapishaneden kaçmış olan Maya Çayan ve arkadaşları Ordu Ünye radar üstündeki 3 İngiliz'i kaçırıyor. Aynı gün Yılmaz Güney gözaltına alınıyor. Yine önemli bir ismi olan Yusuf Küpeli yakalanıyor. 28 Mart'ta Ankara Sık Yönetim Mahkemesi idamların infazına karar veriyor. Aynı gün Başbakan Nihat Erim devleti maceracıların eline bırakmayacağız, devleti maceracılara kurban etmeyeceğiz diyor. Aynı gün Nihat Töre davasında 4 kişinin idamı isteniyor. 30 Mart'ta düzenlenen operasyonla Mahir Çayan ve 9 arkadaşı Tokat Niksar'ın Kızıldere köyünde öldürülüyor. Sadece Ertuğrul Küpçü sağ olarak yakalanıyor. Bu operasyondan önce kaçırılan 3 İngiliz askerinin öldürüldüğü anlaşılıyor. 1 Nisan'da Milli Güvenlik Kurulu olağanüstü toplanıyor. 2 Nisan'da CHP Genel Sekreteri Kırıkoğlu hükümetten bakanları çekelim diyor ve bu CHP'yi karıştırıyor. 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Sunay parti genel başkanları ve Milli Birlik ve kontenjan grup başkanlarına bir not vererek siyasi tartışma ve çekişmelerin durdurulmasını, hükümete kanun gücünde kararname çıkarma yetkisinin verilmesini istiyor. Darbenin üzerinden bir yıl geçmiş bu arada, tekrar hatırlatayım. Evet, 4 Nisan'da Anayasa Mahkemesi raportörleri CHP'nin idamla ilgili itirazını reddediyor. 5 Nisan'da Başbakan Nihat Erim, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın notu bir iltimatom değildir diyor. Yani muhtıradan sonra bir de iltimatom mu verildi diye bir tartışma var. Aradan bir yıl geçmiş. Geçici komisyon aynı gün Süleyman Demirel için soruşturma açılmasına lüzum görmüyor. 7 Nisan'da Anayasa Mahkemesi 3 idamla ilgili kanunu usul yönünden iptal ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin idamlarla ilgili iptal kararı yürürlüğe giriyor. TBB'nin idamları yeniden görüşeceği açıklanıyor. 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Nihat Erim ve Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç görüşüyorlar. 10 Nisan'da Başbakan Nihat Erim'le ilgili gen soru reddediliyor ama aynı gün Başbakan Nihat Erim istifa ediyor. 11 Nisan'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Cumhurbaşkanı Ankara'yı ziyaret ediyor. 12 Nisan'da 3 idamla ilgili tasarı tekrar meclise geliyor. 13 Nisan'da tabii Senatör Ahmet Yıldız'ın dokunulmazlığının kaldırılması reddediliyor. Ahmet Yıldız da eski 27 Mayısçılardan Milli Birlik Komitesi üyesi ve bu 9 Mart'la ilişkisi görüldüğü için, yani başka bir junta grubuyla ilişkisi görüldüğü için hakkında soruşturma var ama dokunulmazlığı kaldırılmıyor. Yani aslında bir darbe var ama bu darbe karşı olduğu darbenin yargılanmasını da engelliyor. Bu yargılananlar da darbecilik suçuyla değil, başka sebeplerle siyasi görüşleri ya da bir takım terör faaliyetleri dolayısıyla yargılanıyor. Halbuki esas itibariyle bu darbeciliğin yargılanması lazım ama halihazırda bir başka darbe yönetimi söz konusu olduğu için böyle bir yargılamanın da önü kapanmış oluyor. 16 Nisan'da Başbakan Nihat Erem'in istifası Cumhurbaşkanı Sunay tarafından kabul ediliyor. Aynı gün İşverenler Konfederasyonu siyasi istikrar istiyor. 17 Nisan'da İdamlar Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda tekrar kabul ediliyor. 18 Nisan'da İnönü parti meclisini terk ediyor. CHP'nin içerisinde iktidar mücadelesi devam ediyor. 20 Nisan'da CHP olağanüstü kurultayı için 280 imza toplanıyor. Ecevit İnönü'nün tarafsızlığını yitirdiğini iddia ederek barış resmen sona ermiştir diyor. CHP kongreleri erteleniyor. Bu arada reform yapmak için kurulduğu söylenen hükümetin, bir yıl önce kurulan hükümetin toprak ve tarım reformu meclise sevk ediliyor. 22 Nisan'da Nihat Töre ve Osman Bahadır müebbet hapse mahkum ediliyor. Aynı gün Ecevit ordunun demokrasiyi koruma çabasını övüyor. Çünkü ordunun içerisindeki cuntacılar tam olarak temizlenmemiş ve aslında Türkiye'nin büyük bir badire atlattığını siyasiler görüyorlar. Ama çok enteresan değerli dinleyiciler, bütün bunlar görülmüş olmasına rağmen 9 Mart'ın Türk siyasi hayatındaki yeri, ehemmiyeti ne yazık ki yeterince işlenmiyor. Halbuki siyasetçiler bunu çok net olarak görmüşler. Evet. Değerli dinleyiciler, 27 Nisan'da CHP delegeleri için İnönü ve Kırıkkoğlu iki ayrı bildiri yayınlıyorlar. 28 Nisan'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay yeni hükümetin kurulması için parti liderleriyle görüşmeleri tamamlıyor. Aynı gün Kızıldere olaylarına karıştığı ileri sürülen sanıklardan 23'ü için idam isteniyor. Bu Mahir Çayan ve arkadaşlarına yardım edenler kastediliyor. 29 Nisan'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Ecevit ile görüşüyor. Eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü yeni hükümeti kurma görevi veriliyor. 30 Nisan'da sıkı yönetim CHP kurultayı için tedbir alınmasını istiyor. 1 Mayıs'ta Ecevitçiler 807 delege ve 43 il başkanı bizi destekliyor diyor. Karşılarındaki Kemal Satır ise bu iddia tamamen mesnetsizdir, dayanaksızdır diyor. 2 Mayıs'ta Senato Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezasını tekrar onaylıyor. Ertesi gün Türk Hava Yolları Boğaziçi yolcu uçağı 4 kişi tarafından Sofya'ya kaçırılıyor. Sebebi işte idam cezalarını engellemek. 84 sanıklı davada İrfan Solmazer ve 69 arkadaşı beraat ediyor. 4 Mayıs'ta Jandarma Genel Komutanı Kemalettin Eken kaçırılmak istenirken ayağından yaralanıyor. Ordu teyakkuza geçiyor. Sofya'ya uçak kaçıran militanlar teslim oluyor. Yolcular Ankara'ya dönüyorlar. Bu arada yurt dışında Türk Hava Yolları bürolarına saldırılar başlıyor. Stockholm'de bir patlama gerçekleşiyor. 5 Mayıs'ta İnönü rahatsızlandığı için CHP kurultayı bir gün gecikiyor. Aynı gün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay komutanları Çankaya'da topluyor. Askerin emir almadan silah kullanabileceğine ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanıyor. 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş ve arkadaşları İdam ediliyorlar. Aynı gün İsmet İnönü CHP kurultayında ya Ecevit ya CHP diyor. 7 Mayıs'ta CHP'de olağanüstü kurultayı Ecevitçiler kazanıyor. 507'ye karşı 709 oyla parti meclisine güvenini bildiren kurultay çalışmaları bitiyor. İnönü kurultay ne karar verirse onu sükunette beklerim diyor. Aynı gün Münih'te Türkiye Konsolosluğu saldırıya uğruyor. 8 Mayıs'ta İsmet İnönü 33 yıl 4 ay 11 gün süren CHP Genel Başkanlığından istifa ediyor. Kurultayın toplanmasını istiyor. Evet değerli dinleyiciler, gördüğünüz gibi darbe olmuş ama bir yıl sonra hala Türkiye bu darbe sarmalından kurtulabilmiş değil. Devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye Program Ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.